أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, Ankebût suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. O dualarımızı inşallah bir yapalım. Ve kul Rabbi zıdni ilma ve fehmen. Ya Rabbi bizim ilmimizi arttır. Fehmimizi de arttır. Anlayışımızı da arttır. Ki sana iyi kulluk etmemizin yolları açılsın inşallah. Kur'an-ı Kerim'i bu okumamızdaki maksat Allah-u Teala'nın muradını iyi anlayıp, sistemini iyi anlayıp ona uygun kulluk etmek. Yoksa sevap kazanmak değil. Allah tabii ki sevabını da veriyor ama amaç yaratıldığımız fıtrata uygun şekilde muradı ilahi doğrultusunda güzelle kulluk etmek çabası. Tüm yaşamımıza yaydığımızda da bunun şeyini göreceğiz inşallah, faydalarını göreceğiz. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim. Racim olan, kovulmuş olan, taşla kovulmuş olan, aşağılanarak kovulmuş olan şeytanın şerrinden Kur'an okurken Allah'a sığının diyor değil mi Nahl suresinde? Biz de bunu yapıyoruz. Allah doğru anlayışlar nasip etsin. Yanlış frekansların kendimize ve ortamımıza gelmesinden de bizleri uzak eylesin inşallah. Demek ki böyle bir tehlike var ki böyle bir emir var. Evet. Rabbi yesir. Ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Ve la tuassir. Zorlaştırma deniyor. Ben onu zorluk nasip etme olarak söylüyorum. Rabbi temmim, tamamlattır. Bil hayır, hayır ile. Hayır ile tamamlamayla nasip eyle diye de şey yapıyoruz. Rabbi şrah li sadri ve yessirli emri. Ya Rabbi göğsüme genişlik ver. İşimi de kolaylaştır. Vehbül ukleten nisani. Dilimdeki ukleyi, bağı, sorunu da çöz ki yefkahu kavli, sözümü anlasınlar. Demek ki birisinin sözünün anlaşılması bile Allah'ın izniyle oluyor. O yüzden her alanda olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi bu anlama ve anlatma konusunda da ona muhtaçız. Evet. Ankebût suresi devam ediyoruz. Her hafta birkaç ayet işleyebiliyoruz. Aslında bir anlamda iyi de oluyor. Konuları sindire sindire gitmekte her zaman için fayda var. Biliyorsunuz sahabe-i kiram, efendilerimiz, bir ayetin anlamını tamamıyla anlamadan diğer ayete geçmezlermiş. Onu yaşarlarmış, sindirirlermiş. Zaten de Kur'an tenzil değil mi? Tenzil ağır ağır inen anlamına geliyor. Yani bir anda şu mushaf halinde inmedi. Biz bunu böyle bulduk. Ama iniş süreci ağır ağır oldu ve kitap da yoktu o zaman. Kitap olacağı murattı. Çünkü inme sürecinde kitap diye bahsediliyordu Kur'an-ı Kerim'den. Ama iniş esnasında her birisi yazılı bile olmayan ayetlerde. Neredeydi bu ayetler? Nerede saklıydı? Kalplerde, gönüllerde saklı değil mi? Peygamber Efendimiz'in de saklı. Yaşamın içerisinde saklıydı. Onlar hiçbir zaman şöyle bir şeyle karşılaşmadılar. Yani ilk devirleri söylüyorum. Şöyle bir şeyle karşılaşmadılar. Onlar sürekli bir vahiy gelmiş. Birbirlerinden duydular. Resulullah'ın, Efendimiz'in direkt ağzından duydular. Düşünsenize, yani güncel, yeni iniyor. Mesaj geldi gibi, yeni bir haber geldi gibi diyorlar. Ve düşünüyorlar. Tabii mucize bir şey. Yani bugün bir düşünsenize, indiğini düşünsenize, ya da biz de o devire gidelim. Yeni bir ayet inmiş. Nasıl meraklanırız? Sonra nasıl düşünürüz? O anki şeylerde nasıl örtüşür? Mesela eziyet görüyorlar. Değil mi? Moraller bozuk şey. Ya biz diyorlar Allah'ın kelamını yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ın dinini yaşamaya çalışıyoruz. Öyle inanmışlar ki bir sürü de eziyet görüyorlar. O sırada işte sabredip, mesela ayet geliyor ki gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız, müminseniz galip olan sizlersiniz diyor. Ne kadar büyük bir moral. Yani destekleniyor, uyarılar geliyor, ikazlar geliyor, yaşamışlar. Ama biz kitabı bu şekilde bulduk. Toptan bulduk. Bunun da avantajları var, dezavantajları var. Dezavantajı ne? Yani geçmişlerin masalları gibi okuyoruz. Yani hikaye gibi okuyoruz. Değil mi? Bakın hani her hafta 2-3 ayeti anca götürüyoruz. Ama sırayla okuduğunda, derinlerine dalmadığında, tefekkür etmediğinde masal kitabı gibi geliyor. Ki yani okuyan için bu da. Yani bir de okumayanlar var biliyorsunuz. Hani okuyanlar için bile. Avantajı ne? Avantajı ise yani her şey bunun içerisinde. Bir buraya bakıyorsun, burada bir şey yazıyor. Bir buraya bakıyorsun, birbirini tamamlayan ayetlerle iç içeyiz. Yani sonuç bu. Kemal ermiş kitap ve şunu da biliyoruz, başka kitap gelmeyecek. En son kitap ve en mükemmel kitap bizim karşımızda. Yani inanılmaz bir şey. O şeyi anlatmıştım size, o çok hoşuma gitmişti. Şeyim var, yeğenim var. 5-6 yaşlarında falan, yok biraz daha büyük. Bu Kur'an'dan bahsediyorum. Amca dedi, bu Kur'an'ın yazarı kim dedi. Ben dedim ki Allah. Ya yüzünü unutamıyorum. Çocuk böyle bir şey yaptı, idrak etti. Bakın çoğumuz idrak etmiyoruz bunu. Nasıl yani de şimdi bu kitabı Allah mı yazdı dedi. Bakın biz etkilenmiyoruz değil mi? Ya ben, peki sen ne zannediyorsun? Ya bu İlmihal kitabı bir kitap zannediyordum diyor. Aslında şu anki gerçeği söylüyor. Yani insanlar bunu İlmihal kitabı gibi algılıyorlar. Ama yazarı Allah. Allahu Teala Hazretleri. Yani bu müthiş bir şey yani düşünürsek. Ve bu bizim önümüzde şu an açık yani. On ikinci ayette kalmıştık efendim. Küfredenler evzillerine şeytan resimler rahmanlarım ve galellezine keferu lillezine amenu ve gale dedi ki ellezine keferu küfredenler, kafir olanlar yani küfredenler lillezine amenu iman edenlere dediler ki, bakın iki grup var, bir tarafta iman edenler, bir tarafta da küfredenler yani kafirler diyelim. Ne demişler? İttebi'u sebilina, tabi olun, ittebi tabi olmak, sebilina, sebil yol demek. Hani fi sebilillah deniyor ya, Allah'ın yolu demek. Bizim yolumuza tabi olun. Vel nahmil hatayekum. Biz de hamele edelim. Yüklenelim. Neyi? Hatayekum. Hatalarınızı, yani günahlarınızı biz yüklenelim. Şimdi cevap geliyor buna. Allahu Teala diyor: "Ve ma hum bihamiline min hatayahum." Onlar bunların günahlarından hiçbir şey yüklenenler, yani hamileler değildir. Burada hamilin geliyor. Hamile değildir. Hani Türkçedeki hamile var ya, yük yüklenmiş anlamındadır. Aynen aynı anlamda. İnnehum lekazibun. Onlar muhakkak yalancılarlardır. Pardon. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde de geçiyor. Bunları araştırdım. Yoldan çıkarma mücadelesi veriliyor. Şimdi iman etmiş kimseler var. İman etmiş kimselere diyorlar ki, şimdi onları tamamen şey de yapamıyorlar, inançlarından geri çevirmiyorlar, bir sürü taktik uğraşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de görmüşsünüzdür, öbür yoldan geliyorlar, öbür taraftan geliyorlar, işkence yapıyorlar, her türlü yolu deniyorlar. Şimdi burada başka bir taktiklerinden bahsediyor. Diyor ki siz bizim yolumuza uyun, yani günahlar var ya, günahlar, o günahları da biz yükleniriz. Aslında bu çok yabancı bir tabir değil, değil mi? Yani hep günümüzde de var bu şeylerden. Ne diyorlar? Hani bir söz var. Ya günahım benim boynuma diyorlar değil mi? Yani bakın bu kitap 1400 yıl evvel nazil olmuş, inmiş. 2012 senesinde hala aynı mantık olduğu için aynı şey var. Zaten ben ilerleyen şeylerde göreceğiz inşallah. Nuh Aleyhisselam'ın şeyi var. Diyor ki biz onu 950 sene diyor, kavminin içinde kaldı diyor. Yani şunu vurguluyor. Bak başka peygamberle ilgili bu kadar ömür vurgusu yok. Yani 950 yıl bize göre çok ya. Diyor ki 950 yıl bile yanlarında kalsa diyor bir peygamber, yine inanmadılar. Azaba müstahak olacak kadar büyük bir yanlışın içine giriyorlar demek ki. Yani şey değişmiyor. Şifre değişmiyor. Mekanizma değişmiyor. İnsanların yanlış düşünce sistematiği değişmiyor. O devirde de öyle, bu devirde de öyle. Yani sahabelerin olduğu zaman da diyorlar ki ya bizim yolumuza gelin, biz sizin günahlarınızı yükleniriz. Bu devirde de bir iki farklı şeyle, yani günahın boynuma gel diyorlar. Yani sofraya çağırıyorlar değil mi? Sofrada da içki var. ya senin biliyorlar belli bir tarzında, ya içme, ya gel, ya benim günahım boynuna, değil mi? Bak burada din, şu anki delirde dini inkar et diye bir zorlama yok. Ama yani mümkün mü? Allah'ın izniyle şey olmaz. Ama ne var?
Yoldan çıkarma
var. Bunu diyen kim? Bakın bugün özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani bugün ne şey yapayım dedim, konuşayım dedim, özellikle bunu şey yapayım dedim, işleyeyim dedim. Yoldan çıkarma gayreti var. Bakın çıkarılmak istenen kim? Buradaki amenüne giren. Hani diyor ya, onlar iman edenlere dediler ki diyor ya, yani bizim olduğumuzu varsayalım, bize deniyor. Diyenler kim? Kur'an ifadesine göre küfredenler. Ellezine keferu diyor. Şimdi o bir devirde çok netti bu. Değil mi? Ayeti kerimen indi. Bu devirde hani o zamanki gibi Mekke müşrikleri gibi çevremizde çok büyük şeyler yok. Gayrimüslimler var ya da belli bir şeyler var. Onlar da zaten belirli bir edep içerisinde. Hepimizin değil mi? Takdir ettiği bir edep boyutu var onun şeyin içerisinde. Demek ki küfür etmek, hani daha evvel de işledik ya, tamamen Allah'ı inkar etmek anlamına gelmiyor. Dini hükümleri olarak düşünsene, dini hükümleri küfür ediyorlar. Yani Kur'an ifadesiyle küfür etmiş ediyor. Kefere ediyorlar. Kefere etmek neydi? Örtmek. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'i bir yerinde diyor ki, onlar diyor Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmına inanırlar, bir kısmına inanmazlar diyor. Bu, o işte küfür edenlerin sıfatları arasında yer alıyor. Yani Allah-u Teala bir bütün olarak buna iman etmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'e. Bir kısmına iman edip bir kısmına iman edersen olmuyor. Zaten benim hani ara sıra gireceğim o konuya. Nesih konusuna karşı çıkmamın sebebi bu. Yani Kur'an'da nesih vardır yoktur gibi tartışma var ya. Yani Kur'an'ın bir kısmı var, hükümlü, bir kısmı hükümsüz anlamında değil. Çok fazla derine girmeyeceğim. Akademik tartışma boyutuna gelmesin bu var. İşte günümüze alırsak, o zamanki zaten şeylerin belli zaten. Müşrikleri anlatmaya gerek yok. Günümüzdeki ifadesine yaparsak bir zihniyet var. Bu zihniyet İslam çabasında, tamam la ilahe illallah diyor, Muhammedun Resulullah diyor, Müslümanın kapısına girdi. Bizim onun eleştireceğimiz, yani yok canım sen kesin cehennemlisin ya da sen Müslüman değilsin diyeceğimiz herhangi bir şey yok. Din benim tek elimde değil, kimsenin de tek elinde değil. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlattığı çatı içerisinde çok büyük yanlışlıkları var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerine bakın, küfür alameti olarak verilenlere bakarsak, yani açık seçik nelerin olduğunu diyor. Ama biz kimseye kafirsin deme hakkına sahip değiliz. Ama yaptığı ameller o sınıra giriyor. Mesela psikolojide bir kural var. Çocuklarınıza diyorlar ki sen şusun deme diyorlar. Mesela çok yaramazsın de demiyorlar. Yalancısın de demiyorlar. Kesin demeyin. Sen şu an yalan söylüyorsun deyin. Sen şu an yaramazlık yapıyorsun diye. Çünkü öbürü tamamıyla üzerine gelen bir etiket, öbürü de o an için yaptığı amelin sonucu.
İyi bir
İşte aynı şeyi söyleme çabasındayım. Yani onlara kafir demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. O benim tek elimde değil, şeyimde değil. Ama fiilleri o sınıfın içerisine giriyor. İşte o sınıfın içerisine gelen fiillerden birisi var. Günümüze alıyoruz bu ayeti. Günümüze alıyoruz. Bu zamandaki anlamı çok belli zaten. Diyelim ki gelin de bizim putlarımıza tapın diyor. Günahların bizim boynumuza. Tamam okuduk geçtik. Ama hani bizim bir felsefemiz vardı ya, bu ayetleri günümüze taşıyacağız. Günümüzdeki ortamı inceleyeceğiz. En fazla kendimize şey yapacağız. Burada bir zihniyetten bahsetmek istiyorum. Bakın. O bizi içki masasına çağıranlar ya da birisine içki masasına çağırdığında ya günahım benim boynuma diyenler. Yani içki bir örnek. Bir sürü alanda bu denilebiliyor. Bakın bunu diyen Müslüman. Kendini Müslüman olarak tanımlayan bir insan. Değil mi? Öldüğünde cenazesi camiden kalkacak. Kalkmayan var mı ben bilmiyorum. Ben o kadar mücadele eden gördüm. Hepsi ki oradan kalktı. Yani alkışlarla kalktı. Bir şeye kalktı. Bir şekilde kalktı yani. Onlar için diyorum bir zihniyetleri var. Ben bu zihniyeti şöyle yorumluyorum. Cennet ve cehenneme inanmayan yok. Değil mi? Belli bir şeylere inanırsa inanması da. Cehennemde de bir azap var. Azap da ciddi ciddi ateş. Yani birçok cehennem azap boyutu olduğu söyleniyor. Yani böyle sadece şey değil ama en azından ateş olduğunu kabul edelim. Bir hatalar Allah örtmediği sürece, hani önceki konumuzları da düşünelim, affetmediği zaman da dirilecek yer orası. Bunu inkar eden var mı? Yok. Herkes bunu biliyor. Şimdi oradaki nasıl cennet nimetleri çok yüksek, bu taraftakilerle kıyaslanmayacak derecede yüksek değil mi? Anlaşılamaz bile boyutta. Aynı şekilde Allah-u Teala cehennem azabını anlatırken de buna benzer ifadeler kullanılıyor. Hani biz biraz bakmak istemiyoruz gibi o şeylere ama ilgilendiğiniz zaman cehennemle ilgili azap ayetleri okunduğu zaman gerçekten insanı şey yapıyor. Mesela bir ayette diyor ki şey suresinde, Hümeze suresinde, onların yüreklerine gelen, yüreklerini yakan ateştir diyor. Hümeze diyor orada, Hümeze'yi anlatıyor. Veylün yüküllü Hümezetin Hümeze diye orada başlıyor, anlatıyor şeylerini. Orada yürekleri yakan, yürekleri dağlayan ateş diyor. Başka bir yerde onların diyor derilerini götürür diyor. Ondan sonra tekrar deri gelir üzerine, tekrar olur diyor. Yani Rabbimin ikramı da çok, azabı da çok kuvvetli. Azabı şedid diyor. Allah Teala kendisi azabı şedid diyorsa o şedittir yani. Ona bir hiçbir şeyi yok. Şimdi niye anlatıyorum bunları? Onlar da bir şekilde ateşe inanıyorlar ama gerçek anlamda iman etmiyorlar. Hani nasıl biz ahiret var dedik ama gerçek anlamda hassasiyetin, gerçek anlamda tehlikesini anlamamıştık. Hani bu Amener Resulü ile beraber tekrar bir ciddi bir şekilde anladık ya. Onun gibi de bir şeye ciddi anlamda değerini vererek inanmak gerekiyor. Şimdi buna nereden geleceğim? Bakın ne diyorlar, söze dikkat edin. Hatalarımızı yüklenelim diyorlar. Diyelim bu gerçek olsun. Yani böyle bir şeyin olmadığını ayet-i kerime söylüyor. Onlar diyor onların hatalarını yüklenecek değiller diyor. Bir kere yani o zaten su götürür bir şey değil. Yani kimse kimsenin hatasını yüklenmez diyor. Burası bir şey net. Ama diyelim hani onların yanlış zihniyetini incelemek boyutunda. Diyelim bu doğru. Onların zihniyetine göre. Onlar yükleneceklerini kabul ediyorlar. Yüklendikleri ne? Azap. Şimdi gerçek anlamıyla işte hani neden kafir denmiyor da kafir canman işleniyor dediğim burada. Gerçek anlamıyla iman etmiş olsalar buna böyle bir şey diyemezler. Çünkü ya şey diyor Peygamber Efendimiz diyor ki elinizi ateşe dayanacak kadar günah işleyin diyor. Yani bunu bir şeyde gördüm. Bu hadis-i şerifi duvara resmetmişler. Elini tutmuş bir kişi. Altında da çakmak ateşi var ya da kibrit ateşi. Dayanabileceğin kadar diyor şey işte. İşte Ali Bey'in dediği doğru. 40 derecenin 50 derecenin üzerine suyun elinizi sokamıyorsun. Bulaşık makinesi niye icat edildi? Sizin elinizin dayanamayacağı bir ısı. Halbuki 50-60 derece bir ısı. Elini bile sokamıyorsun bulaşık yıkarken. İşte bulaşık makinesini o yüzden icat etmişler biraz da. Fazla bir ısı da. Yani 50 derecenin üzerine çıkamıyorsun. Bilmiyorum ama binlerce ısısı var değil mi? Kibrit ateşinin bile. O resim etmişler çok güzeldi. Dayanabilecek kadar diyor günah işte diyor.
Opsiyon var ya. Derece kadar bir opsiyon var.
Bir de elinde çekebilirsin değil mi? Ateşten elini çekebilirsin. İşte yani romantizm denilen bir kavram var. Romantizm doğru bulunmuyor. Yani duygusallık anlamında su götürür yanları var. Hani latif olmak anlamında ama romantizm İslamiyet'te pek kabul gören bir şey değil. Neden biliyor musunuz? Realiteyi engelliyor. Hani biz o Amener Resul'de işlerken ne yaptık? Çok romantik düşünceler vardı. Ya Allah nasıl olsa affeder. Anlatabildim mi? Nasıl olsa affeder işle. Ama bizi etkileyen konu neydi? Ya iş ciddi. Bir gün biz hesaba çekileceğiz. Bırak yaptıklarımızdan, düşündüklerimizden bile eğer Allah örtmezse, gafere etmezse ya da biz tövbe edip ıslah etmezsek karşımıza gelecek dedik değil mi buna? Ne yaptık? Romantizmi bıraktık. Ya realizmi buymuş. Sonra Allah-u Teala bize nasıl dua edeceğimizi de söyledi. Değil mi orada? Biz o şekilde işin ciddiyetini kavrayarak, yani ben buradan bakışlarınızdan görüyorum yani o anlatırken de sonraki şeylerde de ciddiyetiyle yaşamaya başladık biz. İşte bu romantizmi o boyutta terk etmek anlamına geliyor. Bunun bir riski var mı? Yok. Biz Allah-u Teala'nın elbette Gaffar, Gafur, Rahim olduğunu biliyoruz ama önce biz bir kendimizi düzelteceğiz, adam gibi olacağız. Ondan sonra işte bu romantizmi terk etmek. İşte romantizmi terk etmediğinde böyle tehlikelerle karşılaşıyorsun. Ya ateş nedir ki? Şimdi buradan şeye baktım. Bakara suresi 80. ayette bir ifade var. O çok ilgimi çekti. Bir okur musunuz? Buyur, Ali Bey bir okur musunuz?
Sıra-i yolları sayılı birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki onlara, siz Allah katında bir söz mü aldınız? Allah katında bir söz mü aldınız ki Allah sözünden caydı, yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyor?
Yani bunu İsrailoğulları diyor. İsrailoğulları iddia etmişler ki bize sadece birkaç gün azap olunacak, biz onun dışında cehenneme gitmeyeceğiz. Bunu da şöyle bir hemen dipnot olarak söyleyeyim. Hani buzağa taptılar ya onların kavimleri. Hazreti Musa şey olduktan sonra 40 gün. 40 gün kalacağız, biz 40 gün olduktan sonra çıkacağız diyorlar. Bakın. İşte aynı zihniyet, bunu söylemeye çalışıyorum. Nasıl ki sofrada ya günahım benim boynuma diyen, içmenin günahı neyse, azabı neyse, onu üzerlerine almaya çalışıyorlar yani düşüncelerinde. Aynı şeyi işte Yahudiler de aynı zihniyetle yapıyorlar. Ne diyorlar? Bize birkaç gün ateş dokunacak. Bakın işin romantizmi bu. Diyelim iman ediyorlar ve bu başlarına doğru. Ya cehenneme girecekler, cehenneme. Yani hafife alıyorlar işte.
Ama bunların kötü kastı işte mesela Rabbim ayetten dua ederler. Rabbim Allah derler. Hı-hı. Ama bütün bunları da yaparlar. Öyle mi? Hı-hı. Onun sebebine indiğimiz zaman iman sayısı var. Bilir var. İkrar var. Hı-hı. Yani Allah'ın Rabbim Allah diyor. Hı-hı. Dediğimiz gibi şuna karşı. Çünkü işine gelmediğimiz bir ayet. Bugünümüzde de var. Tabii ne inersek bundan var. Öyle değil mi hocam?
Şimdi aynı şey söylüyorlar hocam. Allah söylüyor.
Yani şu ayetleri söylersek mesela bu Bakara 80 dediğimiz zaman bunu söylemek için imanımız zayıflığı geçiyor. İman zayıf. Evet. Ve küfür oluyor.
Aynen işte. Yani günümüzde yaşananlar bunlar. Yani onların tehlikesi. İşte bir şeyi bütünüyle almak lazım. Yani biz İslamiyet'in içerisinde İslam olduk dedik ya, her hükmünü romantizmiyle değil, gerçeğiyle almak durumundayız. Şimdi buradan şeyi yapacağım. Hata nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? İdrak ve iman. İkisi belirli bir yerde birleşiyor. Bakın imanı inceledim ben. İman nedir diye. Bu konuya defalarca girebiliriz. Çok çok önemli bir konu. İman emin olmak fiilinden geliyor. Emene var ya, emin olmak fiilinden geliyor. Onun başına bir elif ilave edilmiş, iman etmek olmuş burada. Kökünde ne var biliyor musunuz? Emin olmak. Neye emin oluyorsunuz? Neye iman ettim diyorsunuz? Allah'a iman ettim diyorsunuz. Kökünde ne var biliyor musunuz? İman ettim de emin oldum. Yani ben Allah'tan emin oldum anlamında değilim. Ama içinde emin duygusu olan, emin fiili geçen bir duyguyla Allah'a inanıyorsunuz. Şimdi bu çok önemli. Neden bu çok önemli? Bakın, kişiler imanda hata ediyorlar. Yeterince iman etmedikleri için hata ediyorlar. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bakın, Amentü'yü işledik değil mi şeyde? Amener Resulü'de. Neyi işledik? Amener Resulü bima unzileyhi min rabbihi vel müminin küllün deniyor. Amene billahi. Şimdi orada iman esasları şey oluyor. Hepsi Allah'a iman ettiler. Meleklerine iman ettiler. Değil mi? Kitaplarına iman ettiler ve Resullerine iman ettiler. Hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz diye de şey yapıyor. Rabbim burada hani o hatırlarsınız sahabelerin o yüksek idrakından sonra Peygamber Efendimiz dur demesiyle beraber bunlar sıralanıyor. Yani orada iman esasları sıralanıyor. Şimdi bunu çok düşündüm. Rabbim neden burada bunu sıralıyor diye. Orada bir konu var. diyor ki Allah'a iman çok önemli. Şimdi günümüzde yanlış anlaşılıyor iman. İman Allah vardır ya da yoktur demek gibi anlaşılıyor. Hayır, bu değil. İman senin kafandaki bir Allah tasavvurudur. Bir yaratıcı tasavvurudur. Nasıl ki şöyle. Ben bu konuda hep şeyi söylüyorum. Hazreti İbrahim'i söylüyorum. O geçen derste de konuştuk ya şeyde. Şimdi Hazreti İbrahim'in zamanında hiçbir din yok. Hiçbir peygamberin ve hiçbir kitabında izi yok. Üstüne üstlük de babası put yapıcısı. Azer denilen. Bazı kitaplarda amcası deniyor, sorun değil. Bulunduğu ortam bu. Buna rağmen diyor ki, şöyle diyor. Yani bu yerleri ve gökler kendi kendine mi oldu? Yok ya, değil diyor. Peki ne var diyor? Bunun bir yaratıcısı olması lazım diyor. Tamam diyor, bir yaratıcısı var. Peki diyor, ne olabilir diyor. Şimdi putlara bakıyor. Hani daha sonra da geçiyor. Bunlar yapamaz diyor. Bunlar ne ki diyor. Hemen arayışa geçiyor. Diyor ki benim Rabbim güneştir diyor. Neden? Bütün tabiat onunla canlanıyor, görüyor. Bakın hep bunları tefekkür ede ede şey yapıyor. Tamam diyor, bu diyor. Bütün nebatat o, olmadan hiçbir şey yok falan diye tapmaya başlıyor. Ya sonra bir inceliyor. Hareket ediyor. Ya olmaması lazım diyor. Biraz önce gece. Geceliğin güneş yok ama sistem devam ediyor. Yok diyor, benim Rabbim güneş değildir diyor. Güneş kayboluyor diyor. Sonra yıldızlara bakıyor aynı şekilde. Ay'a bakıyor, şekil değiştiriyor. Bazen hiç yok falan diyor. Bunlar benim Rabbim olamaz diyor. Böyle böyle düşüne düşüne düşüne düşüne amentu billaha geliyor işte. Yani kafasında bir yaratıcı tasavvurunu çok doğru yapıyor. İbrahim Bey'e. Hiçbir kitap falan yok. Bakın çok önemli burası. Allah-u Teala burada mesaj veriyor bize. Pardon, şunu söyleyeyim de, öyle geliyor ki literatürde ikinci sıraya geliyor. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra sıralama da ikiye geliyor. Bakın yani bir eğitim falan medrese okumuyor, imam hatip okumuyor, bir şey yapmıyor ve yani üstüne üstlük ailesi şey put yapıcısı. Bunu örnek veriyor. Bize gelen ne burada? Biz kafamızda her ne kadar Müslüman olsak da herkesin kafasında yani bizim şeyimizde bir Allah tasavvuru var. Yani bir yaratıcıyı şey yapıyoruz ama burada çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Yani şunu diyoruz, Allah nasıl olmalı? Yani bir yaratıcı nasıldır? Değil mi? Burada hata yapabiliyoruz. Mesela neler olabilir? Allah-u Teala gaffardır. Değil mi? Nasıl bir şey olmalı? Önce şey yapalım. Her şeyi yaratmış olmalı. Değil mi? Bunu yapıyoruz. Tek olmalı. Çünkü başka tanrılar olsa, değil mi? Sistem bozulur. Allah rezzak olmalı. Yani yaratmalı, yarattıklarının da rızkını vermeli. Bunun gibi biz kafamızda bir değerler oluşturuyoruz. İşte bu değerler bizim ne kadar gerçek Allah ile, tasavvuru ile örtüşürse bizim amentu billah da o kadar doğru oluyor. Aynen öyle. Ama bu, bakın çok vurgulamak istediğim bu. Bu kitaptan okuyarak olmuyor. Sen istediğin kadar kitapta Allah şöyledir sıfatlarını oku, ezberle, say falan. Ama sen bir zor durumda, bilincinle ya da bilinç altında buna aykırı bir şey sergiliyorsan burada hata yapıyorsun. Nerede hata yapıyorsun? A menüde. Bakın daha amülü salihati bile değil. A menüde hata yapmaya başlıyorsun. O yüzden herkes bu kendi kafasındaki Allah tasavvurunu yaratır. Yani Allah zaten bir şey, yani hak, realite. Ama kendisinin ulaştığı anlamına, yani kendi kafasında değerlendirdiği anlamıyla belirli bir yerlere getirmek zorunda. Mesela o gün şeyi arkadaşlarla konuşuyoruz. Nerede hata yapılıyor? Mesela Allah'ın gaffarlığı, gafirliği konusunda hata yapıyor. Şeyde. Onlar ki diyor, Allah'ın rahmetinden ümit keserler diyor. Daha farklı bir ifadeyle Allah'ın rahmetinden kafirlerden başkası diyor ümit kesmez. Şimdi burada işte o kafirler diyor, bakın yine bakın. Yani Allah-u Teala diyor, ben diyemem de, yani küfür alameti gösteren hareketler ya da düşünceler sistemi içerisinde olan, yani gerçeği tam olarak idrak edemeyen ya da ettiğini inkar edenlerin kafasındaki yanlış Allah tasavvurundan, yaratıcı tasavvurundan ötürü o insanlar şunu diyorlar. Yani ya Allah affetmez ya. Şimdi tabii önceki Amener Resul'deki aşamalardan geçilecek bakın. Yani biz düşüncelerimizden de sorumlu olduğumuzu, hem içimizde hem dışımızda iman etmemiz gerektiğini bildik. Ondan sonra da tövbe istiğfar boyutuna geldik değil mi? Şimdi sen işte bu tövbe istiğfar boyutunda ve ıslah etme boyutunda şunu dersen, ya ben zamanında işledim hataları, işledim, Allah bunu affetmez ya deyip de hataya gittiğinde, artık o şey devam ettiğinde Allah'ın gaffarlığını reddetmiş oluyorsun. Bir anlamda o Allah'ın gaffarlığını bir tanrı kafanda oluşturduğun tanrı imajında yanlış yerlere koyuyorsun. İşte bu amentu billah da hata oluyor. Yanlış anlaşılan kısmı ne? Amentu billah eşittir Allah'a inanmak ya da inanmamak olarak oluyor. Hayır. Allah'a zaten inanıyoruz biz. Ama gerektiği gibi inanıyor muyuz? Yani kafamızdaki Allah yaratıcı inancını gerçek hak değerlerle acaba biz örtüştürebiliyor muyuz?
Veya arıyoruz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ı anlattınız.
Çok güzel.
Bir örnekle Peygamber Efendimiz bir tarafta birisi dediniz ya.
Evet.
Yine de peygamberlik gelmedi onlar bunu araştırırsa. Bilimleri.
Evet.
Henüz gelmemişti. Mesela biraz daha ana çekiyor. Öyle değil mi?
Evet, evet.
Kime ibadet ediyor? Neye ibadet ediyordu? Hiçbiri belli değil. Peygamberlik gelmemiş.
Evet.
Ama bir şeyler arıyordu yani.
Bunu ben şeyle yapmak istiyorum. Bakın. Allah-u Teala bilinmek istiyor değil mi? Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim diyor. O yüzden kainatı yarattım ya da insanı yarattım. Şimdi aynı duygu bizlerde de var. Bakın, bizim en çok bozulduğumuz hayat boyunca hani birçok şeylerden üzülüyoruz, bozuluyoruz ama en çok bizi yaralayan ne oluyor biliyor musunuz? Düşündüm. Birisi sana bir söz söylediğinde, ağır bir suçlama söylediğinde, bu genellikle de en yakınlarımızdan oluyor. Ne diyoruz biliyor musunuz? O sahneyi hatırlayın. Ya sen beni yeterince tanıyamamışsın. Ya hanıma gidiyor bu söz. Ya çok yıllardır bir arkadaşına gidiyor, yıllardan beri beraber olduğun. Ya da oğluna gidiyor. Seni en çok kahırlandıran, üzen şey ne oluyor biliyor musunuz? Sizde olan değerlerin anlaşılamaması. O sizi gerçek anlamıyla tanıyamadığı için işte amentüde, yani size olan şeyde hata yapıyor. Ve biz bunu işte Allah-u Teala'ya karşı yapabiliyoruz. Onu yalnız kafamızda yanlış tasavvur ettiğimiz için de yaşamın her anında o konuyla ilgili hata yapabiliyoruz. İşte bize düşen amentu billahı geliştirmek, düzeltmek. Mesela şeye gideceğim. Nesih'e gideceğim burada. Hani nesih konusu var ya. Bana nesih neden yanlış geliyor biliyor musunuz? Hani amentü billahi ve melaiketühü ve kütübü diyor. Şimdi kütübüye geleceğim. O şeye atlıyorum, melekleri anlatıyorum, ona da bir şey yaparım. Şimdi ben kafamda kütübü, yani kitabı çok güzel tasavvur etmeliyim. Yani ben kitaba iman etmeliyim. Ama yani bir kitap vardır, yoktur şeklinde basit anlamda değil. İlk basamağında kitap var, yani bu Kur'an var, yoktur şeklinde bir şey yapıyorsun. Ama daha derinleriyle bize özgü düşen var ya, tamam bir kitap var, Kur'an var, Allah'ın gönderdiği kitaplar var ama bu kitap nasıl olmalı? Ben düşünün, herkes düşünsün. Ya nasıl, Allah nasıl bir kitap indirmiş olmalı? Ya bir kere hidayet edici olmalı. Bize yol göstermeli. Çünkü biz burada yalnızız. Hazreti İbrahim gibi de bizim bir pozisyonumuz yok. Bana yol gösterici olmalı. Bana bu dünyadan da haber vermeli, gaybtan da haber vermeli. Bana asıl görevimi vermeli değil mi? Bunun gibi bir kitap şeyi olmalı. Ama benim başta diyeceğim en çok şeylerden birisi, ya bu kitapta şüphe olmamalı. Eksiksiz olmalı. Neden? Çünkü en yukarıda amentü billah'tasın sen. Allah'a nasıl bir Allah tasavvuru var? Eksik bir Allah tasavvuru olabilir mi? Haşa. Allah'ın indirdiği bir kitap var. Bu kitap hatalı, eksik, kusurlu olabilir mi? Olamaz. Ayetleri birbiriyle çelişen olabilir mi? Olamaz. Sonra demeliyim ki ben, ya bu kitap hakim olmalı. Yani hükmü sadece o dönemde değil, bütün dönemlerde geçerli olmak zorunda değil mi bu kitap? Yani biz onu koy. Çünkü ben bunu rastgele bir yerine açacağım, Allah'ın indirdiği kitap olarak göreceğim ve okuyacağım. Ben bunu okuyayım da yaşayayım diyeceğim. Değil mi? Okuduğun yer, zıtından söylüyorum, nesh edilmiş ayet. Güya.
Ya olabilir mi böyle bir şey? Yani benim amentü bir kitap dediğim yerde bu bana aykırı geliyor. Çünkü benim kafamdaki kitap tasavvuru eksiksiz, birbiriyle çelişkisi olmayan ve hükümleri her alanda geçerli olan bir kitap olmak zorunda. Ben akademik tartışmaları bilmem. Hani şöyle olmuş, böyle olmuş gibi şey var. Ama ben amentü bir kitapta bunu bilirim. Hatırlıyor musunuz bu Musa Şimşek Çakan hocadan bahsetmiştik. Bana birçok sorular geliyor demişti. Ben bunun her birine cevap veremiyorum. Çünkü benim ilmim de bir yere kadar. Kader inancıyla bana çok şey soruyorlar demişti. Ama şunu diyorum demişti. Bak ben onu bunu bilmem. Bilmiyorum bunun cevabını. Ama bir şey biliyorum ki Allah zalim değildir. Allah zalim değildir. Ama bu olay nasıl oluyor? Bir kere onu bil. Aşağıları sen doldur. Mekanizma nasıl işliyor bilmem. Ben de burada. Kitapta ben diyorum ki bu kitap eksiksiz değil. La raybe fih. İçinde şek şüphe yok. Ve vel Kur'anil hakim. Hakim olan bir Kur'an. E bu nasıl oluyor? İşte şöyle olmuşum. O beni şey yapmaz. Ben bu inanca sahip olurum. Ve ben bu inançla da Allah-u Teala'nın karşısına çıkarım. Bu olur. Eğer siz amentü billah da, amentü bir resul de, amentü bir kitap da hata yaparsanız yaşamın her anında hata yapmakla karşılaşırsınız. Çünkü biz her hükmün karşılığını bilmiyoruz. Nerede ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ölüm anında bizim karşılaşacaklarımız var. Hayatın imtihanı denilen o şeylerin içerisinde bizim karşılaşacaklarımız var. Sen amentü billahı, amentü bir resulü, amentü bir melekleri, amentü bir kitabı kafanda o kadar güzel oluşturmalısın ki öyle bir imtihanda karşılaştığında doğru düşünce ve amel boyutunda olabilirsin. Bu çok önemli. İşte buyurun.
Çok
ya bir sürü evet bak ben şunu diyorum akademik ben şurada açıklamamın sebebi ben akademik tartışmaya girmiyorum ya şu demiş bunu demiş geçen gün araştırdım bunu kafam karıştı hayır ben sadece ya benim dağ başında olduğumu düşünün sadece belirli İslami bilgiler geliyor ben bütün hükümleri akademik tartışmaları bilemem ki ama ben amentü billah yani Allah nasıl olmalı yani nasıl bir Allah'a ben ibadet ediyorum nasıl bir peygamberdir değil mi? Ya peygambere öyle bir hadisler isnat ediliyor ki peygamber efendimiz onu söylemesi yapması mümkün değil ve bunu hadis olarak kabul ediyorlar ya. İşte ben amentü bir resul de burada. Resul'e iman ediyor muyum ben? Benim kafamdaki resul onu yapmaz arkadaş. Yani Allah-u Teala onu ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim diyorsa en son peygamber olarak gönderiyorsa en güzel ahlak üzerinesin diyorsa bunu diyemez. Ve bunu sadece kitaplarda yazdığı için hadis olarak kabul ediyorlar. Ya böyle bir şey olamaz. Yani akıllı olmak lazım. İmanı şeyleri olmak lazım. Meleklere ne istat ediyorlar, yapmışlar, etmişler. Ya bu işte Hristiyanlar bu hataya düşmüşler. Amentü billah da hata yapmışlar. Yani bakın bir ayet vardı. İsa Tanrı'nın oğlu dediler diyor. Yer ve gök çatlayacaktı diyor. Ayet bu ayet. Dedim ki ya alt tarafı bir şey diyorlar yani. Ya niye yerler gökler çatlıyor? O kadar büyük günahlar işleniyor bir şey yok. Neden? Şunu düşündüm. Ya şunu düşündüm. Demek ki Allah-u Teala şuna çok gadaplanıyor. Ne yapıyor Hristiyanlar? Allah'ı insan konumuna getiriyorlar. İndiriyorlar. Yani bir El Ali esasında şey de yine de tabi şeye bakıyorum da ses kaydında bir hata olmasın diye. Devam ediyorum. Evet. İşte buradan neye gideceğim? İşte siz bu kitapta amentü bir kitapta hata yaparsanız kelimem yanlış değil. Amentü bir kitapta yani amentü billahi ve melaiketi ve kütübi var ya o biler hani biler hep orada amentüye gidiyor. Yani amentü bir kitaba iman ettim. Yani sadece kitap var yok değil. Bundan sorumlu değilsin. Sen kafanda bir kitap tahayyülü yapmalısın. Ve bunun ayetleriyle de söylediğim şeyi Yasin suresinde çok okunuyor bir yer var. Yasin vel Kur'anil Hakim deniyor. Tabi biz genellikle sevap kazanmak için okuduğumuz için maalesef anlamlarını bilmiyoruz. Diyor ki orada Yasin, oraya girmeyeceğim. Vel Kur'anil Hakim. Vel orada yemin vavı. yemin ediyor Allah-u Teala. Neye yemin ediyor? Hakim olan Kur'an'a yemin ediyor. Hakim ne demek? Başka bir ifadeyle her şeye hükmeden, hükmü geçerli olan, bir hani iyiyim diye bitince ne oluyordu? Sürekli olan anlamında. Yani hakim olan kitap bu diyor. Yani hükmü her yerde geçerli. E şimdi birkaçı nesih varsa burada, yani nesedilmişse ayet, yani hükmü ortadan kaldırılmışsa, e nasıl hakim olabilir ki? Ve Allah-u Teala bu o kitaba nasıl yemin etsin ki? Yani siz Kur'an açıyorsunuz, ya 36-40 yerde var deniliyor. Ya Allah'ım ya Rabbi, içim kabarıyor ya. Kur'an'ı alacaksın, okuyacaksın. Aa yok, aslında bunun hükmü geçerli değil. Ya bugün biz insan boyutunda, anayasada, yani normal bir yasa kitabında hükmü geçmeyen maddeyi tutuyor muyuz orada? Avukatlar ya böyle incecik bir iki kelime oyunuyla ne davalar açılıyor, ne kazanılıyor değil mi buradaki maddelerle? Ya biz kendi kitabımıza, yani dünyadaki yasa kitabına hükmü olmayan bir şeyi layık görmüyoruz da Allah-u Teala'nın kitabına hükmü olmayan bir ayeti layık görüyoruz. Ya ben bu çok büyük bir zihniyet hatası olarak görüyorum. Ha diğerleri akademik tartışma. O neymiş, bu neymiş şey olur ayrı. Bu amentü billah'ta buraya bir giriş yapmak istedim. Ama asıl amacım benim şuydu. İman herkesin zannettiği gibi inandım inandım değil. İnandım inanmadım değil. İnandığınız yerlerin içini doldurma. Artık biz iman ettik hepimiz. Müslümanız. Ama doğru Allah tasavvurunu da oluşturmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bir yerde şey olur. Hatalı. Birisi var. Çok fazla ibadeti yok. Yani yapıyor, ediyor ama diyelim onda çok büyük pozitiflikler var. Hemen bakın. Amentü billah da doğrudur. Yani Allah tasavvurunu doğru yerlere koymuştur. Mesela bütün peygamberlere bakın. En büyük şeyleri nedir biliyor musunuz? Allah'a çok güzel tevekkül ediyor. Yani Allah'a güvenleri tam.
Hocam zaten imanı zayıf kişi nasıl bir acaba sorularını soruyor? Peygamberler de mi? Hepimiz bir şey yapmış mesela yardımın gelince. Hepimiz o gelecek. Ama biz de acaba diyoruz gelindiği zaman. Ya nasıl olur diyor. Gelecek mi? Anlatabiliyor muyum?
Aynen. İşte bu amentü billah'ta bizim neyimiz oluyor? Eksikliğimiz oluyor. Orada onu yapıyoruz. Mesela o bizim şeydeki Amener Resul'deki şeyimiz. Eğer biz yani bugüne kadar niye o hataları yapıyorduk şeyi? Demek ki amentü billah'ta biz hata yapıyorduk. Yani biz Allah-u Teala'nın her yerde hazır ve nazır değil de yani her şeyin Allah'ta hazır ve nazır olduğu düşüncesi bize tam değilmiş demek ki. Allah her yere muhit ya. Allah'ın her şeyi semî ve basir ya, her şeyi görüyor, istiyor ya ve bugün ahirette hesap soracak ya. Demek ki o biz kafamızda kabul etmişiz, böyle demişiz. Ama gerçek anlamıyla iman etmediğimiz için biz o oranda hata yapıyorduk. Ya gerçek anlamıyla biz iman etmiş olsak o şeyi hata yapamazsın ki. Ya Allah semî ve basir mi? Her şeyi görüyor, istiyor mu? Tabii herkes evet der. Ama ya bir gün karşına çıkacak, işitiyor, görüyor. Peki hatayı niye yapıyorsun? Demek ki eksik yani. Ahmetü billah'ta senin hatan var o zaman o demek ki o konuda. Şimdi Tebareke suresinde diyor ki sen diyor gök semaya bak diyor, biz onu yedi kat yarattık diyor, hadi bak diyor bir çatlak var mı diyor, sonra gözünü tekrar çeviriyor, bak bak diyor, tekrar şey yapıyor ama diyor sonunda diyor ki gözlerin sana diyor rezil olmuş vaziyette diyor geri dönecektir sana diyor. Yani Hazreti İbrahim gibi bir şeyle yani arayışla pozitif arayış içerisinde bakmayı yani sorgulamayı şey yapıyor ama soruşturmayı istemiyor. Yani çatlak arama niyetiyle değil. Anlatabildim mi? Sistemi daha iyi anlama çabasıyla ki buna tefekkür deniyor. Ya Allah-u Teala kuru bir imanı açıkçası istemiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar çok en fazla biliyor musunuz? Namaz kıl ayetinden daha fazla düşün ayeti varmış. Niye düşünmüyorsunuz? Niye tefekkür etmiyorsunuz? Akledilsenize gibi ayetler var. Yani bu anlamda biz bunu geliştirmek zorundayız. Şimdi buyurun.
Hocam bir de şey, imanın zayıf değil, iman çok soru sorar. Bununla ilgili de biliyorsunuz. Hı hı.
Evet.
Hocam bir sürü şey de anlatmak için de çok fazla soru sormaz. Zaten dikkat ederseniz hep soru sorarsan imanı zayıf. Cevap veren kişiler de imanlı kişiler birbirlerine dair tek soru sormaz. İşte bu hep imanın zayıflığından
evet.
Anlattığımız soruları da söylemiş bu arada.
Şeyde devam edelim. Şimdi burada bazı yani bu amentü billahla ilgili Rabbim bize de hayattaki ipuçları vermiş. Onu ben şey yaptım. Bu hayattaki ipuçları ne? Bize bazı tesbihat sözleri sevap kazanmak vaadiyle söylenmiş değil mi? Mesela şunu şunu söylersen şu kadar sevap var. Bunu bunu söylersen bu kadar sevap var. Mesela ne var? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehü hamdü ve huve ala küllü şeyin kader. Allah'a söyle dur. Her söyleyişte bir tane cebe atıyorsun. Her söyleyişte bir tane cebe atıyorsun. Çok güzel. Ama yani Allah-u Teala'nın bunu devamlı olarak bize söylettirmesindeki murad-ı ilahiye ne? İşte bugün bu konuya çalışırken onu düşündüm. Şimdi biz kafamızda bir amentü billahı oluşturacağız ya, bize malzeme de lazım. Değil mi? Allah-u Teala torpil olarak bu tür sözleri bize söylettiriyor. Bakın, ya peki nasıl olmalı dediğimizde ne diyor? Ve huve ala küllü şeyin kadir. Allah her şey üzerine kadir. Bak, kadir bile değil. Ya acaba şuna kadir mi, buna kadir mi? Hayır. Küllü şeyin kadir. Sen oradan bir ipucu yakalıyorsun. Vay be diyorsun. Demek ki ben öyle bir Allah tasavvuru kafamda oluşturmalıyım ki. Yanlış anlamasın. Zaten Allah öyle. Sen eksiksin. Yani sen doğrulara ulaşma çabasındasın. Bu nasıl olmalı bu Allah-u Teala'nın? Ya her şeye kadir olmalı ya. Peki bazı şeylere mi değil? Ya yok ya her şeye kadir. Yaşamda bir soru geliyor bana. Ya Allah bu konuda ben Allah'a güveniyorum ama şöyle mi yapsam böyle mi? Ya Allah yani parantez içerisinde Allah buna kadir mi diyorsun alt cümlelerin altında. Sonra cevap geliyor. Allah sana söylettiriyor ya diline söylettiriyor. Ya Allah her şeye kadir ya olur mu öyle şey? Ne oldu? Senin o konuda imani davranmana vesile oluyor. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Değil mi? Bunu söylemek de bir sevap kazanıyorsun. Yani bir sevap mantığıyla yapıyoruz. E bir de bu mantıkla düşünün. Allah-u Teala kendini tanıtıyor kendini. Ya bundan büyük bir nimet olur mu? Yani senin normalde, bakın burası çok önemli, hiçbir din yok. Hiçbir kitap yok. Hiçbir Resul yok. Senin tek başına buraya gelmen lazım. Yani o imani seviyeye gelmen lazım. Çünkü ben demiyorum. Hadis-i kutsu diyor ki ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim diyor. Allah-u Teala senin ya her yarattığı mahlukattan bilinmesini istiyor. Ama ne yapıyor biliyor musun? Torpille dini gönderiyor. Rahmet olarak peygamberi gönderiyor. Üstüne üstlük rahmet olarak kitabı gönderiyor. Bir de içlerinden seçiyor. Haşa. Hadi bunu da söylerseniz diyor size şu kadar sevap yapacağım. O köşeye döndüm. Anlatabildim mi? Söyletiyor ki. Söyleye söyleye bilinçaltına giriyor bu. Sen farkında olmadan. Zor bir durumda da o kelimeler kulağına giriyor. Hele hele bir de bu Kur'an bilinciyle yani rastgele söylemek değil de anlamlarında düşünmek boyutunda yaşadığımızı düşünün bunu. İşte gerçek imana, gerçek şeye geliyorsunuz. Evet. Ya biz bu dünyaya niye geldik? Niye 70-80 ortalama bir ömrümüz var? İşte bu tamamlamak için, Allah-u Teala'yı daha iyi bilmek için, sistemi daha iyi anlamak için. Ya burası gelip geçici. Ya yani biz o anlamda bu dünyayı çok iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Aynen öyle. Aynen bu şekilde. İşte bu bize bu amentü billah bunu sağlıyor. Ama şeylerden faydalanacağız. Her türlü imajlardan da faydalanacağız. Yani bu dilimizde bir şey var. Ya burada Allah-u Teala kendini tanıtıyor. Ben bunu daha iyi şey yapayım. Allah'a daha güzel kulluk etmeliyim. Boyutuyla yapmalıyız. İşte burada insanlar arasındaki farklılığı da bu amentüdeki farklılık oluşturuyor arkadaşlar. Hani insanlar arasında Allah ilminde farklılıklar var ya, birinci seviyede amentüdeki nerede? Yani kafasındaki Allah tahayyülünü, tasavvurunu nasıl gerçekleştirmiş? Bu bir kere iman boyutunda farklılık oluşturuyor. Hani ya bu çok ibadet ediyor, bilmem ne yapıyor da öbürü yapmıyor, niye böyle? Ya da bu niye böyle? Ahirette daha çok anlaşılacak şeyler var. Önce Allah'ı güzel iman ediyor. İkinci kısmı ise neydi? Amenü ve amilüs salihat kısmı. İman ettiği ölçüde de buna uygun ameller işliyor. Buna da salih amel işliyor. Yani sadece burayı yapmak da aslında biraz tehlike arkadaşlar. Yani imanın çok yüksek, çok güzel bir şey ama senden beklenen de bu iman ettiğin ölçüde de bunu yaşa bak. Buna özgü davranacaksın. Okulu düşünün, herhangi bir ders almamışsınız değil mi? O dersten sizi imtihana tabi tutmuyorlar. Ne diyoruz? Biz daha o dersi görmedik ki. Okuldasın, matematik desin, tanjant, kotanjantı görmemişsin değil mi? Ne diyor? Karekök almayı görmemişsin. Hoca senin önünde soruyu çıkarmıyor. Ama o dersi almışsan da ondan sorumlusun. Şimdi dördüncü sınıf öğrencisine beşinci sınıf muamelesi yapılmıyor. 6-7. sınıftakine de 3. sınıf muamelesi yapılmıyor. Şimdi yukarı sınıfta olanlar kötü durumda mı? Hayır canım, aşağıya göre bir sürü şey biliyor. Ama bildiği ölçüde de onları yapmak mecburiyetinde. İşte size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu hayattaki zorluklar, yaşamsal zorluklar, hatta hastalıklar var ya, bu seviye farklılığından kaynaklanıyor. Yani amenin ediyorsun, iman ediyorsun. Ama ona uygun amel etmiyorsun ya, burada bir seviye farklılığı var mı? İşte hastalıkların çoğu, yaşamsal bela dediğimiz şeylerin çoğu buradan kaynaklanıyor. Bunun gibi. Yani mesela
imanı yüksek, çalışması az, aradaki farklılık.
Dolduruyor. Balans ayırır. Dolduracaksın. Kap gibi düşünün. Bakın Amener Resul'da bir şey vardı. Hatırlıyorsunuz. La yükellifullahu nefsen illa vüseha. Oradaki vüseha ne biliyor musunuz? Kapasite demek. Türkçesi. Türkçedeki kapasite nereden geliyor? Kap kelimesinden geliyor. Yani herkesin bir kabı var. Bu senin imanın. Hani sen kafanda bir amentü billahta bir şey oluşturuyorsun ya, bu kapla tasavvur ediliyor. Kimin çay bardağı, kiminin fincan, kiminki kova, kiminki bu oda kadar. Sen bunu doğru malzemeyle doldurmak mecburiyetindesin. O da işte amilüs salihat. Doldurtmadığın o açıklık var ya, sana doldurtuluyor bir şekilde. Kötü bir şey mi? Değil. Yani madem o kadar kabın var, sen bunu doldurmakla mükellefsin. Boş kap olursun, tıntın olursun. İşte evet, dolduramadığın yer var ya, sana ibadet olarak doldurman lazım orayı. İşte bu namaz kılmak falan var ya, o anlamda önemli. Kabın boş, iman ettin, bir iki şey getiriyorsan ama ne yapman lazım? İbadet edeceksin, dolduracaksın. İbadet de bir yere kadar. Ne kadar ibadet edebilirsin? Değil mi? Peygamber Efendimiz ne kadar yapmış? Yani sabaha kadar ibadet ne kadar oluyor? Artık buraları başka bir şekilde, artık düşünceyle, güzel tahayyülle doldurmak zorundasın. Yaşayarak doldurmak zorundasın. Aynen öyle. Bir de işte o şekilde de karşına gelecek, karşısına çıkacağız Rabbimin. İşte iman etmek ayrı bir konu. Ona uygun salih amel işlemek ayrı konu. Ama hep salih amel işlemeyi işledik. Bugün ben işte o amenü kısmını anlatmak istedim. Bu da iman yani. Ben inandım inanmadım değil artık. İşte anlaşıldı mı? İmanın kalitesi. Tamamlamak, doldurmak. Bununla sorumlusun işte. Nasıl bir kitap tasavvur ediyorsun? Nasıl bir Resul tasavvur ediyorsun? Yani Resul nasıldır? Değil mi? Kafandan bir sürü eksikliklerle ona yükler. Karşına çıkacak ve en yukarıda da en önemlisi de nasıl bir Allah tasavvuru yapacak? İşte bundan biz yükümlü olacağız. Şimdi konumuza gelelim. İşte bu kafir olanlar, Yahudiler bu tasavvuru amentü billahta hata ettikleri için bunu diyorlar. Günahlarınızı yüklenelim diyorlar. Realist davranmıyorlar. Yeterince iyi amentü billahta hata yapıyorlar. Sorun çıkıyor işte. Bir yerinden patlak veriyor bu düşünce. Yani 2012 yılında kendine Müslüman diyende bile patlak veriyor. Bize düşen ne? Kafamızdaki bu şeyleri, amentü billahı, resulü, kütübüyü çok güzel oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bugün tek ayet işlemek istedim. Çünkü bu amene, iman konusu çok önemli bir konu. Ben burada da iman eksikliğinin şeyini gördüm, izini gördüm. Bu var. Haftaya da devam edelim inşallah.